Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Bugün her ayın son cuma günü yaptığımız gibi serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız. Süremiz 1 saat, saat 10'a kadar uçacağız. 10'a kadar tek bir gündem maddesine bağlı kalmadan soru cevap yapacağız. Neyiz, neredeyiz, ne yapıyoruz, nasıl gidiyor hayatımız, neler yapıyoruz? Bütün bunları konuşacağız. Ondan sonra da 1 saatin sonunda noktalayacağız. Ama öncelikle aşağıdan şu yayını paylaşmanızı rica ediyorum sizden, hepinizden, Periskop izleyicilerinden. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Oradan da bakalım ne oluyor, nasıl geliyor bir görelim. Şuradan hemen müsaade ederseniz ben de paylaşımı yapayım. Evet, şimdi neyiz, neredeyiz? Önce biraz ondan bahsedelim. Her zaman yaptığımız gibi ben kısaca bir anlatayım. Geçen aydan bu yana, yani 2019 yılından bu yana Türkiye'de o planlanan büyüme var ya, biz o büyümenin üstüne çıktık doğrusunu isterseniz. Elimizde şöyle net bir rakam var. Önce onunla başlayayım. Arkada şurada görüyorsunuz logo. Bakın tam parmağımın, evet şu anda altında. Burası, burada Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü ortak bir proje, basın destek aracı. Onunla birlikte biliyorsunuz 1 Eylül tarihinden itibaren beraber çalışmaya başladık. Yapılan şey şu, burada yayını size sunmamı sağlayan bir takım ekipmanın alımında yardımcı oldular. Onun dışında mesleki eğitime katkıda oldu. Elbette oradaki eğitimler, ne yapıyoruz, neyiz, nerelerdeyiz, bunları da gördük. Bir yurt dışı seyahati var bunun içinde. Hollanda'da uluslararası dijital yayıncılık fuarına yapılan bir ziyaret var. Ve işbirliğimiz devam ediyor Gazeteciler Cemiyeti ile. Ama elimde şöyle net bir rakam var. Bunu 3 hafta önce Gazeteciler Cemiyeti'nin Ankara'da yaptığı bir toplantıda da sundum. %10 civarında net, eş zamanlı şu yayına başlama hikayesi var ya, hani kullandığım bir arayüz programı ile birlikte %10 civarında net bir izleyici artışı var. Çok net bu görünüyor. Rakamlara da yansımış durumda zaten. Periskop'la birlikte YouTube Live'dan ortak yayın yapmanın sonucunda. Elbette geçtiğimiz ay içinde başlamıştık ama Ocak'la başlayarak aslında Ocak ayından itibaren net bir yayın mecrada girdi. Artık Spotify üzerinden de dinleniyoruz, izleniyoruz. Oradan da takip ediyor insanlar. Hemen oradaki rakamları da vereyim ben size. Kaç kişiyiz, kimdir, nedir, kimler geliyor, ne yapıyorlar? Şu anda 2195 izleyicisi var. Orada başından sonuna kadar yayını dinleyen 25.000 kişi olmuş. O bölümde de. Periskop üzerinden durumumuzu hemen net bir şekilde bakalım. Şuradan bir görelim onu da. Kaç kişiyiz? Ne yaptık? Ne ettik? Burada böyle bir artış var. Gerçekten bu çok ciddi bir kımıldanma. Burada projeyi yürüten Gazeteciler Cemiyeti'nde de elbette dikkat çekici bir gelişme olarak görüldü. 63.100 takipçi var Periskop üzerinden. 1737 kişi yayında engellenmiş bugüne kadar 4,5 sene içinde. Onu da söyleyelim. YouTube üzerinden durumumuza bakalım. Hemen şuradan görelim YouTube'u da. Orada nedir? Kaç kişidir takipçisi? Kanal ne durumda? Hepsini bir görelim. Şuradan bakayım. Bir saniyenizi rica ediyorum. Bütün rakamları siz yayına başlamadan önce almıyorum. Burada eş zamanlı yapalım ki benim ne gördüğümü siz de görüyorsunuz diyorum ya 4,5 senedir. Bunun gerçek olduğunu bilin. Hakikaten burada paylaştığım bütün rakamlar sizin de görebileceğiniz rakamlar. Şu dakikaya kadar 73.700 abonesi var kanalın. Toplam izlenmesi de, videolarımızın toplam izlenmesi de 13 milyona yaklaşmış durumda. Çok ciddi bir rakam bu. Gerçekten çok ciddi bir rakam. Podcastlerde de Türkiye'nin en çok dinlenen podcastleri arasında artık böyle bir sıralama da var çünkü. Nasıl bir şey? Ama bunun içinde bütün podcastler var. Hepsinde bütün podcastler var. Yani eğlence podcastleri var, müzik podcastleri var. Bir takım bildiğiniz işte her gün aynı saatte yapılan başka podcastler var. Hepsinin içinde genelde bütün Türkiye çapında ilk 50 içindeyiz ama haber podcastleri arasında Türkiye'de hala ilk 3'ü biz paylaşıyoruz. Bu çok sevindirici bir gelişme. Medyascope Burası bizim yayınımız, patronsuz yayın ve birlikte yapılan, yine bu tarz çıkışlarla ortaya yapılan haber podcastleri, işte BBC Türkçe servisininki zaman zaman oluyor ama haber üzerine çalışanlar. İşin o boyutu öyle. Başka paylaşacağım. Bugün yayın boyunca size birkaç bilgi vereceğim. Ben yayının tarzında bir değişiklik oldu mu, olacak mı, bu saatten sonra ne olacak? Çok soru geliyor çünkü bununla ilgili. Yayının tarzında bir değişiklik falan olmayacak. Ama bakın, bu yayın artık başka bir noktaya gidiyor. Neden? Öngörmediğimiz bir şey değil bu. Sakın yanlış anlamayın. Öngörmediğimiz, biz ya bu nasıl oldu, çok şaşırdım falan dediğim bir şey yok. Sevgili İrem'le bir Yaşamın İzlerinde 50. bölüm için sağ olsun 50. bölüm konu olarak Ankara'ya geldi ve benimle bir röportaj yaptı. Dün yayınlandı o da. Umarım beğenmişsinizdir. Biz açık açık en son 4 yıl önce konuşmuşuz İrem'le. Reportare için konuşmuştuk o zaman. 4 yılda ne değişti? Türkiye'de ne değişti? Ne oldu? Ne bitti? Geniş geniş konuştuk mesela. Orada da anlattım. Şimdi bu mecranın yeni konukları var artık. Kimler onlar? Bir grup 4 yıl önce bizler başlarken bu işe çok inanmayanlar, inanmak zorunda değil zaten insanlar canım, gerek yok. Ama tuhaf bir şekilde dün İrem de aynı şeyi sordu. Mesela çok tecrübeli bir gazetecidir kendisi de, Faruk Eren'in ona söylediği bir şeyi anlattı. Biz bu alanın yenisi olan ihtiyarlarız demiş. Çok doğru söylüyor Faruk. Bu alana ilgi gösteren insanlar gençlerden çok biz olduk. Yani gençlerden çok derken ukalalık algılamayın. 50 yaş psikolojisiyle falan da söylüyor değilim yani. Alakası yok bununla. Ama hakikaten daha tecrübeli yayıncılar ilgi gösterdi buna. Gençler çok sallamadı. Onlar bile ciddiye almadı. Ve şimdi burada yapılan işler konusunda ben çok seçiciyim. Kusura bakmayın. Ve bu seçicilik hepimizin adına bir seçicilik. Ne olur bunu bilin. Olur mu? Hepimizin adına yapıyorum. Bakın, bu yayına 4,5 sene boyunca zerre kadar destek vermeyen insanlar. Zerre kadar diyorum. Bilin bunu gerçekten. Yani köşe yazısında yazmayan, biz yokmuşuz gibi davranan, bambaşka işleri yüceltip burada yapılan işi görmezden gelen insanlar bugün bazı işler yapıyorlar ve katkı istiyorlar. Ben hepimizin adına kendilerine katkı vermeyeceğimi bir kez de buradan söylüyorum. İçinizde bunu kin, nefret, öfke falan diye değerlendirenler olabilir. İnanın değil. Ne biliyor musun burada yaptığımız? Emeğe saygı göstermeyen insanların bugün emek anlatarak saygı görmeye çalışmaları bence çok saçma. Gerçekten saçma. Hiç o yüzden hani bana zaman zaman şeyler geliyor. İşte biz de şöyle bir şey yapmaya başladık. Biz de elimizi taşın altına koyduk. Artık şuradayız falan. Beni hiç ilgilendirmiyor. Çok ciddi söylüyorum. Hepimizin adına ben dönüp bakıyorum geçmişine. Diyorum ki ya bu insan, bu adam, bu kadın, bu yayında biz 4,5 sene boyunca çırpınırken en ufak bir destek atmış mı? Vallahi bak, hepimizin adına yapıyorum bunu. Çok ciddi söylüyorum, bu bir iş. Eğer yapmamışsa inanın umurumda değil. Dünyanın en iyi işini yapsın. Bana ne? Allah yolunu açık etsin. Ama burada bu işi yaparken geçirdiğimiz 4,5 yılın kolay olduğunu kimse düşünmesin. Zaten bu yayını izleyenler düşünmüyor çünkü birebir şahitsiniz. Ama bir yandan da böyle bir çıkış var. Sen hiçbir şekilde destek olma. Sonra bir anda medyadan kıçına tekme yiyip dışarı çıktığın anda ya özgür dünya var. Özgür dünyada biz de takılalım. Biz de sesimizle sözümüzle varız falan. Geç bunu ya. Geç bunu kardeşim. Senin sesinle sözünle var olduğun yerde bak 4,5 senedir çırpınan o kadar çok insan var ki. O kadar çok insan var ki. Ben de bunlardan biriyim. Ben değil, biz bunlardan bir tanesini temsil ediyoruz. 4,5 yıldır burada hepimiz emek vererek bir yere götürdük bu işi. Şu anda evet biz varız diyebiliyoruz. Dün İrem'e de söyledim. Bunu bazıları ukalalık olarak alabilir. Hiç umurumda değil. Yani öyle bir insan olmadığımı biliyorsunuz en azından. Ama hepimizin adına bunu söylemek zorundayım. Ve her yerde de tekrar ediyorum. İsteyene açıktır bu mücadele. Saat 9 ile 9.30 arası bizim. Bizim kardeşim. Türkiye'de bizim. Niye? Şimdi yarın bir toplantı var. Ben de katılacağım. Çok da gururla katılacağım. Çok sevdiğim bir dostumun davetiyle sağ olsun. Yeni yayıncılık konuşacağız. Yeni yayın mecra konuşacağız. Hiç atlamadan tam şeyiyle söyleyeyim diye size şuradan bütün detayını göstermek istiyorum da. Yarın Ankara'da Raymar Otel Selanik 2 Caddesi'nde numara 74'te biz yeni gazetecilik konuşacağız. Basın sendikasıyla birlikte, DİSK'le birlikte oturup konuşacağız. Diyeceğiz ki ya kardeşim, yeni medya ne? Niye ihtiyaç duyduk biz? Biz manyak mıyız? Yani herkes huzur içinde otururken sabahın köründe biz gaza geldik, çıkalım bır bır bır konuşalım dedik. Elbette böyle bir şey değil. Bu geçirilen 4,5 sene hepimizin adına çok çok zor, çok ağır bir dönem oldu. Ama en çok Türkiye adına ağır bir dönemdi bu. Bunu görmezden gelebilecek durumumuz yok ki hiçbirimizin. Türkiye çok zor atlattı bu 4,5 seneyi. Neler yaşandı içinde? İnsanlar, hani sadece depremler, seller, felaketler değil. Yaşananlar o kadar ortada ve o kadar ağırdı ki bugün geldiğimiz noktayı hiç kimsenin küçümsemesine müsaade edemeyiz. Gerçekten edemeyiz. Ve burada artık saat 9 ile 9.30 arası bizim kardeşim. Bizim. İsteyen bak, bu mücadeleye hazır mısınız? Buyurun. Zaten bunu saat, bu saate koymamızın temel gerekçesi buydu. Buyurun, burası bir mücadele alanı. Çünkü burada özgür gazetecilik yapılıyor. Sadece özgür gazetecilik yapılıyor ve taraf tutmadan yapılıyor. Dün size anlattım ya, İrem'le yaptığımız röportajda da söyledim. Çünkü tam çıkmadan önce, evden ayrılmadan önce öyle bir mail gelmişti. Bir AKP'li izleyici. Ya çok mutluyum kardeşim. 4,5 senenin sonunda da olsa adam açıkça adını, sanını, soyadını yazmış. Ankara'da yaşıyor. AKP'nin içinde çalışıyor. Adıyla, sanıyla. Diyor ki ben senin tarafsız olduğuna inandım kardeşim. Artık inandım. Niye biliyor musun? Şu deprem yayını, CNN Türk'ün deprem yayını ile ilgili olarak burada konuştuğumuz şey. Önünü açmış insanların. Anlamayanlar da anlamaya başlamış. Evet, burada kimse taraf değil. Tanıdığım, bildiğim insanların da tarafında duramam ben. Olmaz öyle. Çünkü burada yapılan gazetecilik olmaz o zaman. Bak, etrafımıza bak. Yaşanan iğrençlikleri görmüyor musun? Adam kendi bir grup hırsızın başına geçtiği yetmiyormuş gibi çocuğunu da oturtuyor yanına. Niye? Dışarı çıkmasın para. Para bizde kalsın. Herkesin derdi telaşı para olmuş. Ama bu bir yandan da toplumda kutsanan bir şey. Kutsanan bir şey. Bak, İrem de yazmış. Dün bana AKP'li izleyicilerden de teşekkür geldi. Çok normal. Biz burada 4,5 senenin sonunda ikna ettik insanları artık. Biz burada bir araya gelen durumsuzlar. Hepimiz durumsuzuz. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Yok, tanıdığımız bir tane sosyetik yok kardeşim. Bulamadık 4,5 senede. Alayımız durumsuzuz ama şöyle bir özelliğimiz var. Güzel insanlarız biz. Burada kimse birbirine yalan söylemiyor. Hiç kimse. Söyleyebilecek bir durum yok işte. Demin size anlattım. Yayına ilişkin yazıların, rakamların tamamını siz de görüyorsunuz. İçinizde çıkıp ya ben şunu göremiyorum diyen var mı? Olamaz ki. Kullandığım bütün araçlar, bütün programlar buna yönelik çünkü. Hepsi hiç atlamadan. Niye? Ya gizli saklı olmasın kardeşim. Burada yapılan açık gazetecilikse ne konuşacaksak konuşacağız. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Yayın şu anda burada. Tamam. Yeri beni mutlu ediyor mu? Vallahi çok mutlu ediyor. Çok. İrem'le röportaj sırasında sordu. Hani bunu daha önce de anlatmıştım. Bana çok soruluyor bu soru. Ya böyle bir yere geleceğini hayal etmiş miydin? Nasıl bir yer? Yani işte ben sokağa çıktığımda aa falan diye bağırmıyor insanlar. Olmasın zaten öyle bir şey. Ne kadar saçma. Bir gazeteci için böyle bir şey yapılır mı ya? Çok abuk bir şey. Ama 37 kişiyle başladığımız yayın şu anda günde kabaca, çok kabaca 100 bin kişiye ulaşıyor arkadaşlar. 100 bin insana. Günde 100 bin insana. Ve biz sadece YouTube izlenmesi olarak, sadece YouTube izlenmesi olarak, bakın bir kez daha altını çiziyorum. Her ay en az 600 bin kişi ekliyoruz yayın portföyüne. 600 bin izlenme. Bu çok ciddi bir rakam. Niye biliyor musunuz? Normalde bizim burada yaptığımız yayınlar en kısası yarım saat, 9'da başlayan. Diğeri 1 saat 10 dakika, 1 saat 15 dakika. Ve YouTube 10 dakikanın üzerinde videoların izlenmediği bir mecra normalde. Ama bizim günlük izlenmemiz 20 binin altına hiç düşmüyordu. Çünkü insanların, hayır tebrik etmeyin, Cemik Hocam öyle yazmış. Hayır, bu tebrik için değil. Bu ne biliyor musunuz? Burada yarattığımız çerçeve var ya, bu gerçekten bir modeldir artık. Gerçekten bir modeldir. İnsanlara çıkıp samimiyetle, ya kardeşim biz bak böyle bir şey yapıyoruz. Ve burada hiçbir zaman senin hayatına ilişkin yalan söylenmeyecek. Hiç. Söylenmedi, bundan sonra da söylenmeyecek. Burada taraf tutulmayacak. Bugün iğrençleşen medya ortamında biz o taraflardan biri olmayacağız. Biz oturup burada konuşacağız. Karnımızdan da konuşmayacağız üstelik. Saçmalığı yapan kimse adıyla konuşulacak burada. Bakandır, cumhurbaşkanıdır, umurumuzda değil. Eğer bir hayat hakkımıza sahip çıkmazsak hayatımız gerilecek çünkü bunu biliyoruz. Böyle diyerek başladık biz buraya. Ve şu anda geldiğimiz yer için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Zaman zaman bu da soruluyor, çok geliyor. Ya işte konuşurken biz diyorsun. Ben kendimi önemsediğim için değil. Biz hakikaten beraber bir şey yapıyoruz. Beraber bir kitle oluşturduk burada. Artık bu yayının bir izleyicisi var. Üstelik bu yayının izleyicisi, hep söylediğim gibi, hani ben delikanlı yayıncıyım kardeşim diyebilene valla 15 dakika vereyim. Baksın hayatı ne hale geliyor. O kadar kolay mıymış? Öyle sallamaca, üfürmece yok burada. Yok. Hiç. Ben yanlışlıkla bir şey söylüyorum mesela. Anında 7-8 tane düzeltme geliyor. Siz oradan görmüyorsunuz bunları. Görmeyin zaten. Ne gerek var? Ama bu aynı zamanda benim sağlamam için de çok önemli. Burada ben unutsam, ben zaman zaman atlasam, yayının izleyicisi unutmuyor ki. Zaten biz burada toplumun hafızasına katkı vermek üzere bulunuyoruz. Unutmayacağız kardeşim. Unutmayacağız yaşananı. Kimin yaptığını unutmayacağız. Unutursak hayatımız hep aynı yerde dönüp duracak çünkü. Direnmek mümkün, yapıyoruz işte. Benim söyleyeceğim bu kadar. Kusura bakmayın, kafanızı şişirdim. Ha, bir de son not. Bu Amerika Birleşik Devletleri seyahatiyle ilgili olarak ben bütün sosyal medya hesaplarımdan duyurdum. Her yerden. Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan, her yerden. Her yerden. Lütfen oradan takip edin. Ayın 29'unda Amerika Birleşik Devletleri'nde yapacağımız bu toplantıda katılmak isteyenlerin Tama'yla bağlantıya geçmesi gerekiyor. Benim sosyal medya hesaplarımda hepsi var. Bütün adresler. Bir mail atmanız gerekiyor çünkü. O maili ancak atarsanız onlar da size katılım koşullarını anlatacak. Katılım için bir ücret belirlenmiş. Bir kıyafet kodu var. Yani kot pantolonuna girilemeyecek çünkü güzel bir yerde, güzel bir mekanda yapıyorlar. O nedenle onları görmeniz gerekiyor. Lütfen o maili atmayı unutmayın, olur mu? Yayından sonra isterseniz hani biri tekrar yazarsa ben bir kez daha duyururum. Böyle bir yere mail atmanız gerekiyor diye. Aklımdayken onu da söyleyeyim. Askıda bilet hikayesi çok iyi gidiyor. Çok zor gidiyor ama. Çok, gerçekten çok zorluyor beni. İnanılmaz. Hatta zaman zaman geç kalıyorum. Atlıyoruz. Kitaplar aynı şekilde bekliyor falan filan ama yine de yapabildiğimiz 2-3 parçasıyla bile son derece memnunuz. Bu arada Çankaya Belediyesi'nin de bu işe katılacağını duyurayım size. Çankaya Belediyesi'nin de Yılmaz Güney sahnesinde, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde pek çok yerde oyunları var. Ünlü oyuncuları davet ediyorlar. Tek kişilik film, tiyatro gösterileri oluyor biliyorsunuz. Komedi festivali var. Çankaya Belediyesi'nde de böyle bir destek olacak. Onlar da bizimle birlikte çalışacaklar. Onun duyurusunu da ayrıca yapacağım. Güncay Bey, ha, umarım görüşürüz Amerika'da. Çok sevinirim. Sağ olun. 29 Şubat'ta. Hadi bakalım. Ekran sizin. Ne istiyorsanız sorun. Şu anda ben de hem YouTube'daki sohbet sayfası açık. Hem zaten Periskop'un sayfası açık. Buradan akıyor sorular. Siz sorun, buradan konuşalım. Ünsal Bey, katıl butonunu neden aktif etmiyorsunuz? Özel bir nedeni var mı? Bu şey değil mi? YouTube'daki katıl butonundan söz ediyorsunuz. Bir limit belirliyorsunuz ve isteyenler yayına parasal destek yapabiliyorlar. Ya ben bunu size sormak için aktive etmedim. Çünkü sağ olsun pek çok dost yaptı. Böyle bir şey yap. Bak bu aynı zamanda hani Patreon gibi bir destek mecra olacak diye. Yani bu yayın her zaman parasız olacak bir kere. Ben size söz verdim 4,5 sene önce. Ama isteyenler böyle bir destek verebilecekse yapabilirim. Eğer sizin için de zorluk yaratmayacaksa, içinizden bazıları bu YouTube Premium falan kullananlar için olabilir. Teşekkür ediyorum. Başka? Raymar buluşması dışarıdan katılımı açık mıydı? Tabii açık. Bu tabii diskle beraber düzenleniyor zaten. Dışarıdan katılımı açık ama bir form doldurmanız gerekiyor. Benim sosyal medya hesabımda da var. Devam edelim. Ensar Vakfı açıklamasını nasıl buldunuz? Bulmadım ki. Siz buldunuz mu bir açıklama? Bakın arkadaşlar, bir saniye duralım. Burada yapılanın yasanın arkasından dönmek olduğunu dün uzun uzun anlatmaya çalıştım. Becerebildim mi bilmiyorum ama benim temel derdim şuydu. Devlete verilmesi halinde, devletin zaten yardım olarak vatandaşlarına ulaştıracağı bir para, bal gibi, buz gibi, boru gibi vergi kaçırma amaçlı, üstelik 27 Ocak tarihinde, bugün Çiğdem de dikkat çekmiş o tarihe. Neden? Ya burada kendi ticari işletmesi olanlar bilecektir. Yıl sonu son fatura kesiliyor kardeşim. Olduğu gibi gelir matrağından düşecek onu harç diye. Adam oraya onu koymuş. Yalan. Sen şimdi bu saatten sonra ne anlatırsan anlat. Hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Bal gibi, buz gibi, boru gibi bir arpalık haline gelmiş Kızılay. Orada çalışan insanlar da hala utanmadan bu düzenin içinde yer alıyorlarsa geçmiş olsun kardeşim. Geçmiş olsun. Yeriniz bellidir. Paranızı kazanırsınız. İnsanlığınızdan da o kadar rahat ayrılırsınız. Evet. Hüseyin Öz, Yunus Bey gerçekten bu karanlık günler, kara bulutlar ülkemizin üzerinden dağılıp güneşli günler gelecek mi, inanıyor musunuz? Ya arkadaşlar, burada hiçbir zaman ben size yalan söylemedim. Biz 31 Mart seçimlerinden önce ne konuştuk? Ben ne anlattım size? Bakın, bu iş öyle bir hale geldi ki artık Adalet ve Kalkınma Partisi kendi kendini yiyor. Neden? Ya burnundan kıl aldırmıyor çünkü. Öyle bir hale geldi ki bozulan ekonomiyle birlikte artık AKP'nin yürüyebileceği bir alan kalmadı. Tek tutar dal İstanbul Belediyesi'ni kaybetmemekti. Kaybedildi. Artık parasal ilişkiler görüyorsunuz işte. Milyarlarca doların aktığı bir hazine yok. Durdu. Durdu, verebilecek hiçbir şey yok. E para olmazsa bu düzeni, bu çarkı besleyecek kim var? Yok ki, bu parasal bir birliktelik. Bakmayın siz öyle. Din kardeşliği, iman kardeşliği, Allah rızası için geç bunları ya. Geç. Biz Fethullah Gülen terör örgütünde gördük o Allah rızasını. İnek bankta, sığır bankta, süt bankta, hepsinde gördük onları. Onlar hikaye. Geçeceksin onları. Bu parasal bir birliktelik, bir şirket. Ve dağılıyor artık. Üstelik bunu yaparken AKP'nin kendi uygulamaları Türkiye'de onun önünü tıkayan hale geldi. Nedir onlar? Mesela insanların sürekli olarak şunu söylemek. Kimin hayatına karışmışız? Herkesin. Bunu söylemeniz bile insanların karşınıza çıkmasına sebep oldu. Siz yok ettiniz bunu ya. Ya bir sürü kötü yöneticiyi baş tacı ettiniz. Bir sürü kötü yöneticiyi, bir sürü kara cahili, bir sürü yapış yapış rüşvetçiyi, irtikapçıyı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nı neden aldınız görevden? Hala açıklamıyorsunuz. İnsanlar bunu görmüyor mu zannediyorsunuz? Kızılay'da Kızılay'ın genel başkanının başkan yardımcısı olarak oğlunu göreve getirdiğini görmediğini mi zannediyorsunuz? Salak mı insanlar? Siz medya üzerinde baskı uyguladınız diye insanlar Ensar Vakfı'nda 10 yaşında çocukların ırzına geçildiği haberlerini görmedi mi zannediyorsunuz? O birlikte aldı. Ama en acısı şu, insanlar kış geldi, doğalgaz kullanıyorlar. Ve 600 lira fatura ödeyen insan neden diye sordu. Bir yıl önce patatesin, soğanın fiyatı niye bu hale geldi diye sorduğu gibi. Bütün bunlar bize gösteriyor ki bu kadar iş. İş bu kadar kardeşim. Demokrasi de böyle bir şeydir zaten. İktidarlar gelir ve gider. Hani Shakespeare diyor ya, bütün dünya bir sahnedir ve kadınlar ve erkekler birer oyuncu. Girerler ve çıkarlar. Onlar da girip çıkacaklar, bu kadar. Devam edelim. Almanya için böyle bir toplantı çalışmanız var mı? Geçen hafta Almanya için değil ama Hollanda için böyle bir davet aldım. Onlar çalışma yapacaklardı. Almanya için de şöyle bir şey var. Emrah burada mı sevgili Emrah, bilmiyorum. Sevgili Emrah Elçiboğa, oyuncu arkadaşım. Emrah geçen sene böyle bir çalışma yapmaya başlamıştı. Bakalım, belki bu sene yapılabilir. Devam edelim. Bekir Ağırdır geçen gün Medyascope'da AKP'den yerim olmayacak, buzdağı gibi parçalar kopacak dedi. Doğru. Özenç Güven Şahinkaya yazmış. Ben izlemedim ama çok doğru. Çok doğru tanım bu. Çok doğru. Niye? O blokların kopma gerekçesi bu. Çünkü insanlar çıkar birliği bittiği anda hop zıplayacak. Bu kadar net. Anında dağılacak herkes. Benim ne işim var burada? Para da bitti. Hadi bana. Hasta luego. Ben giderim. Acun Ilıcan'ın yaptığı para oyunu hakkında görüşleriniz nedir? Nedir ki para oyunu, bilmiyorum ne söylediğini. Remzi abiyle ilgili video ve sonrasındaki jestiniz tüylerimize diken diken etti. Devam var mı? Murat Kuzutürk. Duralım. Şimdi Remzi ile ilgili, hani ben Remzi diyorum bizim yaşlarımız yakın olduğu için, Ankara'da yaşayan, çöplerden karton toplayarak, ayrıştırılabilecek malzemeyi toplayarak bir çekçek arabası var, büyük çuvallı. Onunla birlikte bizim yaşadığımız bölgede Serdar'la, biz sevgili Serdar Özsoy kardeşimle birlikte foto muhabir anıları izliyorsunuz değil mi YouTube'da? Muhteşem bir iş yapıyor. Serdar bir video hazırladı. Ben de videodan gördüm. Sonra da üzerine konuştuk. Remzi öyle bir adam ki aslında ayakkabıcı. Fakat yıllarca özellikle en çok koyanda olmuş, işveren tarafından emeğinin sömürüldüğünü gördüğü için sonunda bir de çok ağır bir sıfırlama hamlesi yaşamış. Bütün kıdem ve tazminat haklarını aldığına ifade eden, böyle değil kardeşim alakası yok denilen bir kağıt imzalamış ve hayatı gitmiş adamın. Çalıştığı her şeyle boşa gitmiş. Kendi rızasıyla bundan vazgeçtiği için. Ve demiş ki 3 tane çocuğu var Remzi'nin. Ben bu çocuklara okutacağım. Okutmak için de bu düzenin içinde olmayacağım. Bak ne kadar benziyor, görüyor musunuz? Patronsuz. Remzi de patronsuz. Ve çıkmış Çankaya'da mahalle mahalle gezerek. Hoş geldin Serdar'cığım. Mahalle mahalle gezerek çöplerden karton topluyor. Ayrıştırılabilecek eşya topluyor. Sonra işte onları satıyor. Evine ekmek götürüyor. Ama en büyük derdi, telaşı Gaziantep'lerimizi hayatı boyunca hep Galatasaray'da forma giymek istemiş. Çok da iyi topçuymuş. Hakikaten iyi oynuyor ve acayip bir Galatasaraylı. Burada takımın adını ne olur bir kenara koyun. Ya ben çok tuhaf bir şey gördüm. Çok da üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. İnsanların Türkiye'de bak ne kadar kutuplaştığının göstergesi bu. Ben bu hikayeyi her yerde paylaştım insanlar duysun diye. Instagram'da yapılan paylaşım benim bugüne kadar yanlışlıkla çekip koyduğum fotoğraf da dahil olmak üzere hepsinin onda biri kadar tıklanma aldı biliyor musunuz? Herkes bir tuhaf Türkiye'de. Çünkü bu bir Galatasaray hikayesi zannediyor insanlar. Alakası yok. Remzi ömrü boyunca Galatasaray'da futbol oynamak istemiş. Ama olmamış. Hayat onu buraya sürüklediği için. Serdar'la yaptıkları videodaki izleyin lütfen. Röportajın başlığı da o. Çok istedim ama olmadı be abi diyor. O kadar içten söylüyor ki bu cümleyi. Hayattaki en büyük arzusunun bu oldu. Galatasaray'da top oynamak. Bu Fenerbahçe'de olabilirdi. Dün Sergen'in göreve başladığı Beşiktaş'ta olabilirdi. İnsanların bu kadar kutuplaşmasına gerek yok. Her neyse. Serdar bunu bana anlattıktan sonra ne yaparız diye konuştuk Serdar'la. Ceyhun'u tanıyorsunuz. Sevgili Ceyhun Yılmaz'ı. Showman, komedyen. Ceyhun eski bir Galatasaray muhabiri biliyorsunuz. Televizyonculuğa başladığı işte o. Şimdi radyo programları çok iyi işler yapıyor. Bir sürü gösterileri var, şovları var. Ama bunların ötesinde Ceyhun çok iyi bir Galatasaraylı. Ben aradım dedim ki Ceyhun böyle bir durum oluyor. Abi bakalım dedi ya bir şeyler yapabiliriz. Benim abim çok iyi bir Galatasaraylıdır. O aynı şekilde devreye girdi. Ve iş çok kısa süre içinde o kadar hızlandı ki bizim bile öngöremediğimiz bir şekilde Ceyhun beraberinde bir arkadaşıyla Aykut'la birlikte Flora tesislerine gitti. Flora tesislerinde tesis müdürü Fahri abi. Abi diyorum çünkü adam hakikaten abilik yaptı bize. Sadece videonun ilk 1,5 dakikasını izledikten sonra Ceyhun'un ifadesidir bu. Demiş ki gözleri dolu dolu kapat tamam bana yeter anladım ben mevzuyu. Herkese ortamı bir anda seferber edip Galatasaray Store'dan alınabilecek ne kadar ürün varsa biz o paylaşım sırasında Serdar'la birlikte o fotoğrafları paylaşmadık. Çünkü aynı zamanda bu bir sadece forma değil bir de yardım olsun istiyordu. Ama bizlerle o görgüsüzlük var ya yardım ettim gördün mü bak ben yardım ediyorum. Böyle bir şey değil. Bizi orada ilgilendiren hikaye Remzi'nin üzerine giyeceği Galatasaray formasıydı. Ve bütün takıma imzalatarak, bütün takıma, burada Galatasaray'ın sevgili çevirmeni tanıyorsunuz Mert Çetin de devreye girip, yabancı topçular da dahil olmak üzere. Çatır çatır herkes, göğsünde de kocaman bir Fatih Terim imzası var. Kabaca 3 gün içinde geri geldi. 3 gün içinde bu talep başladı, 3. günün sonunda Remzi'ye iletilecek paket Ankara'ya geldi. Biz de Serdar'la konuştuk. Hatta burada yani çok da komikti o gün akşam. Akşamüstü buluştuk benim de işim bittikten sonra. Arabayla nasıl olsa bu civarda bir yerde çöp topluyor. Çünkü bu buralarda yaşıyor. Serdar dedi ki arabaya bindikten sonra dur ben bir arayayım abi. Aradı. Dedi ki dur hareket etme ben arabayı kullanıyorum. Aynadan baktım arkada tam da sokağa gelmiş zaten. Orada tam da onun iş yeri diyebileceğimiz bir yerde bir çöp kutusunun yanında verdik formayı. O kadar mutlu oldu ki, o kadar mutlu o gözündeki o ışığı görseniz, o kadar mutlu oldu ki. Ya 5 dakika için mi mutlu oldu? 5 dakika için mutlu oldu, evet. Eyvallah. Ama bir insan mutlu oldu. Bir insanın hayali, çünkü o formanın arkasında memleketi olan Gaziantep'in plakası 27 altında da Remzi yazıyor. Üstünde bütün Galatasaray takımının, hocasının imzası var. Ve onlar onu düşünüp yaptılar. Burada takımın ismini çıkartın dışarı. Gerçekten hiçbir önemi yok. Bu Fenerbahçe'de olsa alkışlardım ben. Beşiktaş'ta olsa, ne bileyim Somali Lidspor'da olsa alkışlardım. Ama çok tuhaf bir şekilde insanlar bundan uzak duruyorlar. Gerçekten. Yaşanan budur. Yaşananın müsebbibi en çok bu işi harekete geçiren müteahhit olan sevgili Serdar kardeşimdir. Serdar Özsoy sağ olsun var olsun böyle bir iş yaptı. Ben sadece aracılık yapabildim. Ceyhun kardeşimdir. Ceyhun Yılmaz müthiş bir iş çıkardı. Sevgili abim Göksal Ünlüdür. O acayip. Bütün lojistiğimizi o sağladı mesela. Pat küt hemen her şey hazırlandı. Çatır çatır. Ve ondan sonra böyle çok hızlıca Galatasaray Kulübü'nden işte Fahri abidir. Tesis müdürü, Flora tesis müdürü. Mert Çetin'dir. Orada getir götür işini Ceyhun'u hemen anında kulübe yetiştiren sevgili Aykut'tur. Yani herkes hep beraber bir şey yaptık. Ama 5 dakikalığında bir insan çok mutlu oldu ya. Çok mutlu. Gözündeki o ışığı görseniz hiçbir şeye değişilmez o. Tamam. Sağ olun, var olun hepiniz. Evet, başka. Çeşme kanal projesini diğer arkadaşların da yazsın, Ünsal Bey görsün. Bugün sabah gördüm onu. Şu Suudilerin yaptığı Çeşme kanalı değil mi? Ya çok normal kardeşim. Ömrümüzü sattılar bu heriflere çünkü. Ömrümüzü sattılar. Çeşme gibi bir yeri de parselleyecekler şimdi. Çeşme gibi bir yeri parselleyip parsel parsel satacaklar. Ama bir takım insanlar partilerini vatanlarından daha çok sevdikleri için nasıl satıldığını anlatmayacaklar. Anlatmayacaklar. Sözüm Bülent Arınç'adır ya. Bülent Arınç, her yerde söyleyin bunu, partisini vatanından daha çok sever. Nereden biliyoruz? 8 Haziran'da Melih Gökçe'nin Ankara'yı Fethullah Gülen terör örgütüne parsel parsel nasıl sattığını açıklayacaktı ama partisinin çıkarları gereği sustu. Bülent Arınç partisini vatanından daha çok sever. Evet, bakalım. Deprem komisyon red, altar. Ya çok kısa yazmışsın ama ne olduğunu biliyorum, evet. Yani ya dönün bakın etrafınızdaki kötülüğü arkadaşlar. Dönün. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir görüşme yapılıyor. Ve görüşme sırasında yaşanan depremlere ilişkin çalışmaların ne durumda olduğu konusunda bir komisyon oluşturalım, bunu tartışalım deniyor. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi engelliyor. Bak bir daha söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi engelliyor. AKP ve MHP bunun görüşülmesini istemiyor. Bunu kafanızın bir yerine yazın. Yazın kardeşim, yazın. Unutmayın. Devam edelim. Abi KHK'lıyız, hakkımızı ne zaman alacağız? Karus Captain. Vallahi bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki ya. Ha bu arada yayın başlamadan önce 3 tane buradan yorum geldi üst üste. Yayın, bugünkü yayındaki fotoğraftaki bebek ne tatlı. Bebek değil. Dikkatli konuşalım. Toprak abi. Bu yayının en karizmatik izleyicisidir kendisi. Toprak Aslan, bak isim de çok sağlamdır. Toprak abi dünyanın en karizmatik adamı. Bu yayının hasta takipçilerinden bir tanesi, daha çok küçük ama çok delikanlı bir abimizdir kendisi. Sağ olsun annesi Zeynep'le babası Dursun da benim çok sevdiğim kardeşlerimdir. Onun fotoğrafı o. Söyleyeyim de onun bir de böyle dönüp gülen fotoğrafı var onun üzerine. Durumu da paylaşırım sonra. Çok ağır karizmadır yani. Ankara tişörtleri, bahçeli evler. Evet, onu söyleyelim ya, çok soru geldi. Buradan da geldi, mail olarak da geldi. Şu da dahil olmak üzere. Nehri kardeşim, Nehri Korkmaz yapar bunları. Bahçeli evlerde 7. caddede tam, ben açık açık söylüyorum. Bakın burada başkasının reklamını hiç yapmıyorum biliyorsunuz. Ama bunun reklamını özellikle yapıyorum. Özellikle çünkü emeğiyle çalışan bir insan. Emeğiyle kazanan bir insan. Kendi yapıyor, kendi tasarlıyor, çiziyor, basıyor. Her şeyini. Bahçeli Evler 7. caddede cami vardır, bilirsiniz orayı değil mi? Taksi durağının karşısında sim dondurmacısı vardır. O sokak işte. Tam karşıdaki sokak. Girin 30 metre sonra solda. Ankara tişörtleri. Selamımı söyleyin Nehriye'de. Devam edelim. Doğu Perinçek mi? Ya bırakın Allah aşkına. Konuşulacak bir şey konuşalım ya. Dünya Sağlık Örgütü acil elan verdi. Biz de red yedi Ünsal Bey. Ha, burun arda. Bakın bir de aynı şeyi böyle yaşadık. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs kavramı kapsamında artık bayağı kırmızı alarm seviyesine geçti ve şöyle bir ifade kullandı. Şu dakikaya kadar tanılanmış koronavirüs olmayan ülkeler de çok dikkatli olmalı. Bizle ne olacak? Arkadaşlar boş verin bunları. Bakın bundan yıllar önceydi, tam tarihi hatırlamıyorum. Ama Türkiye'de AIDS çalışmaları için bir haber program sırasında bir Hayat Kadını kılığına girmiş bir muhabir kendisine pazarlık için yaklaşan erkeklerde bende AIDS var diyordu. Onlar da atın ölümü arpadan olsun diye cevap veriyordu. Ben çok gazetecilik hayatım boyunca, Trabzonlu var mı içinizde? Vardır mutlaka ya. Bak benim gazetecilik hayatım boyunca gördüğüm en, yani gülmemek lazım ama ben gözümden yaş gelene kusana kadar gülmüştüm bunu duyduğum zaman. Trabzon'da, Trabzon Devlet Hastanesi'nde, o dönem orada bir röportaj için gitmiştim. Sene kaçtı? 2006 falan olması lazım. Tabii 14-15 sene olmuş. Bak çok çok komik hikaye. Orada işte röportajları falan yaptık. Akşam gittik sahilde bir yerde. Su koyunca beyazlayan şey var ya. Muhabir arkadaşlarla işte birkaç kişi daha var. Kameraman kardeşlerim, oturduk. Hani karnımızı doyuruyoruz. Yan masada bir grup hekim var. Doktorlar, onlar da işte konuşmalar sırasında şahit olmuşlar, gazeteci misiniz falan filan dediler, evet dedik. İşte konuşuyoruz, Trabzon'da ne oluyor, ne bitiyor, sorun nedir, sıkıntı nedir falan filan. İşte ne yapacağım doktor. Hiç unutmuyorum ya, kulakları çınlasın. Dedi ki bizde, dedi, şu aralar en çok, dedi, Cinsel organlarında asit yanığı gerekçesiyle kadınlar müracaat ediyor, hayat kadınları. Hep beraber bir durduk böyle. Nasıl yani dedik. Nasıl, ne alakası var ya? Hani bir sapık falan mı türedi? Hayır dedi. Şöyle bir şey yayılmış aralarında. limon sıkarsan AIDS mikrobunu öldürüyor. Vallahi bak gülmeyin, ciddi söylüyorum. Ya ben bunu yaşadım mı gazeteci olarak kardeşim? Ben yaşadım. Limon sıkarsan deyip ilişki öncesinde zorla limon sıkıyorlarmış kadınların cinsel organlarına. Şimdi bu kafadan geldiğimiz yeri düşündüğünüz zaman biz çağ atlamış durumdayız. Vallahi bak çağ atlamış durumdayız. Yani koronavirüs için kullanman gereken maske, hatta böyle plastikli, ucu plastikli maske falan varken bizde adam silip donu kafaya geçirmiş, gözleri açmış buradan. Donun bacak bölümlerini buradan ağız tarafında yapışmış. Al sana maske. Ne olacak kardeşim? Ne olacak? Biz çözeriz onu ya. Üzüm sirkesi de Koray Sevinç yazmış. Üzüm sirkesi de koronavirüsünü öldürüyormuş. Vallahi söyleyen var işte. Ya böyle şeyler işte, diyorum ya. Biz modern tıbba, bilime inanmayı bıraktığımız anda bu rezaleti yaşamaya başladık işte. Cehalet, cehalet kutsandığı müddetçe de öyle oldu. Yaşadığımız dönem. Melih Gökçe'yi yargılayabilecek bir mahkeme var mı? Yargılandığını biz görecek miyiz? Emre Baran %100. Yazın bunu bir yere. %100. Bir Baba Hamlet muhteşemdi. Teşekkürler Ünsal Hocam tavsiye için. İzlediniz mi? Süper oynamıyorlar mı? Yani hem Şevket Çoru hem Murat Akkoyunlu kardeşim süper oynuyorlar. Gerçekten süper oynuyorlar. Yani müthiş bir oyun. Çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı'nda. Ne kadar ağır bir laf değil mi? Bu Danimarkalıların hayatları çürümüş, farkında değiller ya. Bizde hiç yok böyle bir şey. Sirke sürülecek akıl yok yazmış. Vallahi sirke sürmeye gerek yok yani. Binal Yıldırım ve AK Partililerin kas keyfi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kayak hataysa bu da hata değil mi? Simge. Doğru. Ya ben bir şey söyleyeyim. Ben bu kaz muhabbetinden çok sıkıldım ya. Vallahi içinizde Karslı, Ardahanlı falan vardır eminim. Ya yeter kardeşim bu kas promosyonu ya. Vallahi Türkiye'de medyayı Karslılar mı ele geçirdi? Sabah yatıyorsun, akşam kalkıyorsun, bir kaz geyiğidir dönüyor. Sürekli. Bak ben söylüyorum. Ben daha önce Kars'ta, Ardahan'da bir yerde daha yedim kaz. Ben sevmedim mesela. Ama insanlar öyle bir anlatılıyor ki Türkiye'nin tek otantik yemek ürünü kazmış gibi ya. Şimdi Binali Yıldırım yapmış. Evet. Aynı şekilde o yemeğe katılanlar da aynı şekilde eleştirilmeli. Ama hazır açtınız bunu. Şunu söyleyeyim. Ya bu işin tadı kaçtı artık arkadaşlar. Dün Ekrem İmamoğlu'nun sabah Abdülkadir Selvi'ye verdiği röportajı burada size okudum, anlattım, hatırlıyorsunuz değil mi? Ama onun dışında Ekrem İmamoğlu kameraların karşısına geçip onu bir daha tekrarladı. Bir daha tekrarladı. Ve dedi ki ya benim kutsalım ailem, evet ailemle geçireceğim günlerin hesabını kimseye vermem. Ya bak bakın güzel kardeşim. Bir kez daha söylüyorum. Size bunu tam da iyi ki dün sabah konuşmuşuz. Çünkü bugün dün öğleden sonra konuşunca tam da bunu anlatmış. Hatırlıyor musunuz? Ben size dün İngiltere'de böyle bir şey olduğunda David Cameron ben babalık iznimi kullanacağım kardeşim size ne deyip ayrıldı ya. Ha? Ama o zaman ülkede bir şey sıkıntılı değildi. O da eşiyle birlikte 3 gün babalık izni kullandı. Ama burada ya ülke deprem yaşamış kardeşim. Deprem. İnsan ölmüş. Resmi rakamlarla 41 ölümümüz var bizim. 41 insan hayatını kaybetti. 1600 insan yaralandı. Hala bunda direnip ailem benim kutsalım ben çocuklarımın büyümesini kaçırmak istemiyorum. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Ama kamu için mi görev yapıyorsanız kaçıracaksınız Ekrem Bey. O zaman çıkıp meydanlarda ben cumhurbaşkanı olmak istiyorum demeyeceksiniz. Ekibiniz sizi cumhurbaşkanı yapmak üzere çalışmayacak. Oldu mu? Çünkü yarın bir gün bunu cumhurbaşkanlığı kampanyasında önünüze getirecekler. Yazın bunu bir yere. Siz kendinizi baltalıyorsunuz. O kadar net baltalıyorsunuz kendi. Başkasının düşmana falan ihtiyacınız yok. Ciddi söylüyorum. Siz kendinize yetersiniz. Şurada söyleyeyim. Ya ben insanların hassasiyetini incitmek istemedim. Gerçekten böyle bir derdim yoktu. Yanlış anlaşıldım. Üzdüysem, kırdıysam özür dilerim deyip kapatmak varken bir de burada kim sizi gazlıyor bilmiyorum ama yanlış yapıyor. Adım kadar eminim yanlış yapıyor. Burnundan kıl aldırmaz bir edayla ortaya çıkıp bir de bu lafları söylemek. Ya çok basit. En basit anlamıyla saçma ya. Aa Ali, Ünsal Bey, sıkı takipçinizin tıraş olduğum berberde YouTube videolarınızı açıyorum. O anki müşterilerle beraber izleyip üzerinize konuşuyoruz. Konuşulanlar kim müşterilerin içine gelmiyor doğal olarak. Ne güzel işte ya. Ne güzel işte ya. E tamam, biz zaten böyle bir yayın yapıyoruz. Evet, berberde, kahvede, insanlar tarlada, tapanda izlesin. Bunun Karadenizli'nin adıyla alakası yok. Bir izleyici yazmış. MLD, GND. Bunun Karadeniz'in adıyla alakası yok. Kardeşim, inat edeceksen doğru bir şeyde inat et. Bu doğru değil ya. Bu doğru değil. Bak, Mutahhar Kötevoğlu. İmamoğlu konusu biraz fazla uzamadı mı? Kendi uzatıyor. Kendi uzatıyor Mutahhar Bey. Kendi yapıyor bunu ya. Ya bu matah bir şeymiş gibi niye getirirsin kardeşim, kaldır kondur ortalığa? Ne gerek var ki? Saçma bu ya. Devam edelim. Buyurun. Oo, son 19 dakika. Ama konuşmuşuz ha. 41 dakikadır konuşuyoruz. Hem de eline tam zamanında girdik bugün. Biz de kuliste izliyoruz banttan. Pink Pink Rumuzlu izleyici. Kimsiniz ki kuliste? Tiyatro oyunu mu yoksa başka bir gösteri mi? Oy oranı düşerken RT'ye erken seçim ister mi? Kaybedeceğini bile bile. Ben bir şey anlattım size, hatırlıyor musunuz? Burada seçimi istemek başka bir şey. Başka bir şey seçimi istemek, seçime mecbur olmak başka bir şey. Bütün seçimler aslında temelde, bakın, biz çok partili yaşama geçtikten sonra bütün seçimler, erken seçimlerin tamamı ekonomik gerekçelerle yapılmıştır. Bakmayın, siyasi yönü daha çok öndedir ama ekonomik gerekçelerle. Dün Merkez Bankası bir rapor açıkladı ve dedi ki 2020 sonu enflasyon hedefi, duydunuz mu ne kadar verdiler? %8.2. Ya %8.2'nin bakın öyle gerçekleşebilmesi için Türkiye'de şunun olması gerekiyor. halkın tüketimi çok daralacak. Şimdi diyeceksiniz ki evet, zaten kimse harcamıyor. Kamu da harcamayacak. Evet, kamu da harcamıyor. Ama bunun dışında insanların cebine giren para o oranda yükselmeli ki enflasyon, yani mal ve hizmetlerin fiyatı artmadı ama insanların geliri arttı diyebilelim. Böyle bir ihtimal var mı? Merkez Bankası hayal satıyor ya. Hayal satıyor. Türkiye'deki yerleşiklerin tamamı, Meksika'dan selam geldi. Bakın Edinç Kol. Seni izlemeden uyumuyorum. Erman. Aa, sevgili Erman. Erman'ı ben tanıyorum ya. Erman'ın hikayesini bir gün size ayrıca anlatayım. Erman'ın acayip bir hikayesi var. Vallahi. Şu anda Meksika'da yaşıyor. Eşine çok selamlar Erman'cığım. Oraya yerleşmiş. Ben tanımıyorum bu arada. Yüz yüze hiç gelmedik ama bu yayından dolayı. Bakın, Merkez Bankası hayal satıyor diyorum ya size. Merkez Bankası bugüne kadar yaptıklarıyla, uygulamalarıyla ne yaparsa yapsın, ağzıyla kuş değil, çok affedersiniz, kıçıyla balık yakalasa kimseye yaranamaz. Niye biliyor musunuz? Bugünün başkanının oturduğu koltuk, yasasına aykırı olarak bir önceki başkanın sadece laf dinlemiyor diye görevden alındığı koltuktur. Ya bunu siz kendinize sindirebiliyorsanız, oturup şunu da düşüneceksiniz. Aynı irade beni de yarın doğruyu söylediğim için alabilir görevden. Alamaz mı? O zaman hangi ekonomi biliminden bahsediyoruz biz ya? Yok ki öyle bir şey. Yok. Birinin isteği var. Benim faizle başım hoş değil. Güzel, alma o zaman faiz. Yok öyle değil, faiz olmayacak. E yaptırma o zaman. Diyanet denen grup, güruh almasın faiz. Yaptırsan ona. Yavuz Selim Toraman, Ali Babacan parti kuracak gibi durmuyor. Kursa da partiyi tutacak gibi de durmuyor. Vallahi doğru. Söyledim ya iki gün önce. Galiba yedek parça bekliyorlar. Galiba ben öyle düşünüyorum. Yedek parça bekliyorlar diye. Yedek parçada sanırım böyle Samoa adalarında, Papua Yeni Gine'de falan yapılıyor herhalde. Çıkmadı daha. Abdullah Kiyılı, evet. Duydunuz dün açıklamasını. 50 yıldır sanayiciyim, hiç bu kadar ağır kriz yaşamadım diye. Beyefendi tanıyorsunuz. Tanıyorsunuz Sayın Kiyılı. Tayyip Erdoğan'a gidin söyleyin. Bunu bize anlatmayın. Bize anlattığınız zaman hikayedir bu. Gidin, tanıyorsunuz kendisini. Deyin ki, üstelik halka açık bir toplantıda. Bakın şöyle yapsanıza mesela. Çok şık olur ya. Vallahi çok şık olur. Şimdi geldi aklıma. Hani bu büyük toplantılar var ya, iş dünyasının temsilcileri katılıyor. Bravo falan, bayılıyoruz biz bakana. Bunları söyle, alkışlıyorlar ya. O toplantılardan birinde ayağa kalkıp söylesenize bunu. Vallahi çok şık olur ha. Çok şık olur. Ayağa kalkın ve deyin ki, 50 senedir sanayiciyim. Ben böyle kriz görmedim kardeşim. Buyurun. Yapamayacaksınız. Çok rica edeceğim. Bize hikaye anlatmayın ya. Anlatmayın, bunun kamuoyunda bir karşılığı yok. Çünkü siz bunu söylediğiniz zaman insanlar 5 sene önce çıkıp hayatta iki büyük lider gördüm, biri Tayyip Erdoğan, biri Turgut Özal'dı dediğiniz sözlerinizi gözünüze sokuyor. Onlar görünüyor. Ya çıkın ortaya, çıkın ve karnınızdan konuşmayın. Bunu o iş adamlarıyla birlikte yapılan toplantıda kalkın söyleyin. Deyin ki 50 yıldır ben böyle kriz görmedim. Söyleyemiyor musunuz? Lütfen bize hikaye anlatmayın ya. Devam edelim. Devlet Tiyatroları Kulesi. Bizim sözleşmesizliğimizle ilgili ne düşünüyorsunuz? Daha önce onu konuştuk. Devlet Tiyatrosu'ndan bir grup çalışan, biliyorsunuz, apar topar işe kitleri feshedildi. Ne oluyor diye burada da sorduk. Sonra Devlet Tiyatroları bir açıklama yaptı. Dedi ki zaten onların işte iş akitlerine, biz sözleşmelerine son vermeyi düşünüyorduk. Ama arkadaşlar mağdur edilmedi. Oysa onlar diyorlar ki hayır, biz mağduruz. Mağduruz kardeşim biz. O zaman burada bir tuhaflık var. Devam edelim. 50 senelik sanayiciyim, ben böyle kriz görmedim yazmış bir izleyici. McDonald's'ın satışı, gördünüz mü onu? 280 milyon lira mıydı? 280 milyon liraya galiba Anadolu grubu McDonald's'taki haklarını Türkiye'deki sattı. %100'ünü hem de devretti. Ama sorsanız Tuncay Bey'e, Tuncay Özilhan'a, işler son derece yolunda. Doğru mu? Daha bundan bir hafta önce Tuncay Özilhan'ın röportajı vardı. Nerede? Hatta burada konuştuk ya. Birleşik Holding'e satılmış. Ali İhsan Aslan sormuş kime diye. Ben sabah ekonomi sayfasında gördüm. Birleşik Holding'e satılmış. Ya ne kadar, bir 10 gün önce falan değil miydi? Hani burada konuştuk ya. Tuncay Özilhan konuşmuş falan diye. Ya Yunanlı'nın bayramcısı. Bak kardeşim, bu bize bir şey gösteriyor. Faşistin sağcısı solcusu olmayacağı gibi faşistin Türk'ü Yunanlı'nda olmaz. Faşist faşisttir. Ve kendinden beklenmeli. Hani kuş nasıl kuşluğunu yapacaksa faşist de faşistliğini yapar. Tutamaz. Alışmamış faşiste bayrak durmaz. Yapacaktır o. O aşağılık herifi bırakın. Ahmet Hakan'a bile bugün Atatürk İzmir'e girildikten sonra Karşıyaka'da gittiği evde önüne serilen, merdivenlerin üzerine serilen bayrağı kaldırtmış. Bir milletin gururudur bayrağı, çiğnenemez demişti. Atatürk böyle asil bir adamdı yazmış. Ya çok katılıyorum. Hazır koptu şu anda mevzu, biliyorum, geri döneceğim. Evet ya, Atatürk'ü asil diyemeyen bütün herkese de söylesenize bunu. Sayın Ahmet Bey, Sayın Hakan Bey, Sayın Coşkun Bey. Hem Ahmet hem Hakan hem Coşkun olarak söyleyin üstelik. Yemez değil mi? Buradan köşeden atmak çok rahat ya. Çok rahat valla. Hikaye bu. Tuncay Özilhan daha bir hafta önce ekonomiye ilişkin hiç de ağır ifadeler kullanmazken şimdi 280 milyonluk bir satışla elindeki en önemli şeyi, en önemli varlığı, McDonald's hisselerini satıyor Birleşik Holding'e. Nasıl oluyor bu? Sayın Kiyalı'nın yanında iş dünyasının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, mesela çok çok önemli bir toplantıda ayağa kalkıp bunu söylemek ister misiniz Tuncay Bey? 50 yıllık sanayiciyim, ben böyle kriz görmedim diyen Sayın Kiyalı'ya dönüp vallahi benim de 50 sene olmadı ama çok katılıyorum kendisine der misiniz mesela? Ya bunların hepsi hikaye arkadaşlar, hepsi hikaye. Bak, hep aynı şeyi anlatıyorum size. Ekonomi temel belirleyicidir halklar konusunda. Çünkü halklar siyaseten ayrışabilir, yaşam tarzı olarak ayrışabilir. Ama soğan, patates, domates, doğalgaz krizi çıktığı zaman herkes etkilenir. Çünkü onun siyasi görüşü yoktur. O herkesin hayatına dokunur. AKP'nin bugünkü kaybının gerekçesi de budur. Mehmet Ataçam, iş adamları kadınları ülkeyle ilgili ekonomik gerçekleri saklıyor. Kendileri battığı halde başlarını deve kuşu gibi gömüyorlar. Ürettiği kravat kadar yakın hükümete diye gizliyorlar. Doğru valla. Apple'ın kârı. Valla üzerine konuşmayalım ya. Amazon'u, Apple'ı konuştuğum zaman ben diyorum ki biz nereye geldik ya? Ya nasıl bir dünyada yaşıyoruz kardeşim? Nasıl bir para dönüyor ortalıkta? Ama öyle. Valla bu arada şeyi hatırlatmak isterim. Lütfen aklınızda olsun. Bu yayını izleyen çok sayıda iş insanı var. Yani küçük çaplı, KOBİ denilebilecek ölçekte iş yerleri olan insanlar var. Maliye vergi denetimine geldiği zaman maliye müfettişleri lütfen gözlerinin içine bakarak deyin ki ya eğer bir şey çıkarsa, hatta vergi ödemesinde, emin olun kaçırdığım için değil, kaçındığım içindir. Çünkü Kızılay Başkanı öyle dedi, ben de öyle yapıyorum deyin. Lütfen. Lütfen deyin. O maliye müfettişinin suratındaki ifadeyi hep birlikte izleyelim. Çünkü o da bunun yalan olduğunu biliyor. Herkes biliyor bunu. Ya adam gözümüzün içine baka baka yalan söyledi. Yalan söyledi çatır çatır. Ha biri yazmış. 5.98 milyon dolar. Valla dünden zaten yükseliş trendindeydi hem de büyük çıkıyordu. Ha, yüzyılın anlaşmasının mimarı Kushner, yüzyılın anlaşması diye pazarlanan cüretkar teklifi hazırlanırken 25 kitap okumuş. Dün bunu duydunuz mu? 25 kitap okudum bu bölgeyle ilgili demiş. Çok özür diliyorum hocam. Yani şey yapmak istemezdim de arkayı gördün mü bilmiyorum. Bak bir de görmediğin şu bölüm var. E o zaman ben seni indiririm oradan. Ciddi söylüyorum. Bak indiririm ben seni. Sallarım hatta. 25 ne ya? Kafa mı yapıyorsun? 25 kitap okudun. Orta Doğu ile ilgili plan hazırlayabiliyorsun. Güzel. İn oradan. İn oradan. Damat olarak kalabilirsin umurumda değil. İn oradan ben geçeceğim yerine. Vallahi. Madem ölçü budur. Ya en az kayınpederi kadar çapsız biri olduğunu ispatladı dün. Çok sevindim. Çok güzel bir eşleşme. Gerçekten. Gerçekten. Hani İngilizce'de perfect matching deniyor. Hakikaten müthiş eşleşme bu. Çok güzel. Tencere, kapak, hatta kapağın içinde lastik, conta. Çok güzel. Kaç kitap okuyorsun senede? Bilmiyorum ki. Ama en azından şunu bileyim. Bir haftada değilse 10 günde bir zaten burada bir kitap tanıtılıyor. Hatta unutmadan şimdi şuradan size kitaptan söz edeyim. Kondoskali'den Kum Kapı'ya bu kitabı gördünüz. Orhan Türker bu hafta boyunca buradaydı. Ya da durun hadi şeyleri tamamlayalım soruları da ondan sonra. Kobe Bryant ile ilgili görüşünüz nedir? Seviyoruz. Kızılay'ın son 3 yıldaki bağış artışına bakın. Dün Engin Altay'ın mecliste söylediği sözler çok gösteriyor ortaya. 2000 küsür kat artmış ya. Çok acayip. Ülkeye Gökalp. Sizi canlı izleyebilmek için çarp çevirdim, internet yakaladım. Büyük Türk Telekom 2 aydır internet bağlantısı yapamıyor. Bir adet port yok diyor. Yukarı Kızılca Kemal Paşa İzmir'den. Vallahi şansını zorlamış. Çok teşekkür ediyorum Ülke Hanım ya. Hakikaten hakkınızı ödeyemem. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Seçim barajı, CNV Turizm. Valla yani barajla oynanır mı bilmiyorum. Ama benim öngörüm şu. Barajdan önce parlamenter sisteme geçiş konusunda çok ciddi bir şey yaşanacak. Mecbur. Buradan kurtarı yok çünkü. Yani bu sistemin Erdoğan'a yaramadığını çok Erdoğan gördü. Direniyor ama en çok o gördü. Yani çok kritik hatalar yaptı. Çok kritik. Geçen gün bir arkadaşımla konuşuyordum. O da kendi görüşüyle olarak anlattı. Çok katılıyorum. Burada benzer bir şeyi ben de size anlattım. Mesela medya konusunda büyük hatalar yapıldı. Ama bu hataların bazıları en büyükleri. Neler onlar? Mesela A Haber gibi dandik bir kanalın kurulması. Dandik ötesi. Ama çok daha ağırı var. Hürriyet gazetesinin, yani Hürriyet Doğan Medya'nın diyeyim, Demirören grubuna satışı var ya, bu Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık siyasi kariyerinin son 20 yılında yaptığı en büyük hata bana kalırsa. Niye? Gerekçesi şu: iyi kötü Hürriyet'in bir ünü, şöhreti, unvanı vardı. İnsanlar baktığında dışarıdan görebiliyordu en azından. Şimdi ya satıldığı biliniyor gazetenin. Sadece maddi anlamda değil. Başına Ahmet Hakan geçti. Abdülkadir Selvi ve Fuat Bol köşe yazarı. İçeride şeyi unuttum, neydi adı? Hani bir dönem yapılıyordu CNN Türk'te. CNN Türk'ün de Hürriyet'in genel yayın yönetmeniydi. Genel yayın yönetmeninden alındı. Gözlüklü. Neydi adı? Biriniz hatırlarsınız ya. İçeride. Hatta alınma gerekçesi olarak çok böyle acayip şeyler de konuşuluyor gazeteci camiasında. Neydi ismi? O. Siz kendi elemanlarınızı yerleştirdiniz. İçinde bunun hürriyetliği kalmadı ki. Çok büyük hata bu. Çok büyük hata. Artık insanlar eldeki şeyi de kaybettiler. Hani acaba mı dediklerini de. Tamamı dandik. Gazetenin tamamı dandik. Olduğu gibi. Bakıyorsun elinle tutuyorsun. Diyorsun ki oho geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bu çok büyük bir hata. Ha, Mehmet Soysal, Uygar Uzun Hasan yaşayın. Mehmet Soysal. Çok büyük hata. Yani üst üste öyle bir hatalar zincirine girdiler ki buradan ben geri dönüş olacağını zannetmiyorum. Bekçiler ve hakları konusunda konuştunuz mu? Uğur Irakay'ın bıyık. İran'daki ahlak polisi benzeri bir kadro oluşmasın sakın. Vallahi ben de böyle görüyorum Uğur Bey. Yani ne gerek var diye iki gün önce yayında sordum. Ne gerek var? Dün de konuştuk. Sıvazlama. Hanımı kim sıvazlayacak? Ya hanımı sıvazlamaya geç. Hayatımızın içine kim karışacak? Asıl soru bu. Bekçi. Ama bir yandan da öyle örnekler yaşanıyor ki. Medya okuma sözlüğü işte. Yayınla ilgili özellikle bunun için söylüyorum burada. Bakın dikkatinizi çekti mi? Bekçilerle ilgili yasa teklifi görüşülmeden önce üst üste günlerce gazetelerde, 3. sayfalarda en çok ne haberi çıktı? Hadi bir düşünün bakalım. Şöyle bu yaşadığımız, sadece bu haftayı düşünün. Bak sadece bu haftayı düşünün. En çok asayiş konusunda ne haberi gördünüz? Çalıştırın bir kafayı. Bekçi sayesinde büyük bir katliam önlendi 3 gün önce. Bekçi olmasaydı tecavüze uğrayacaktı. Hırsızlık arttı. 35 saniyede kuyumcu soydular. 26 dakikada bir mahallenin tamamını donuna kadar soydular haberleri. Tesadüf. Kapkaç haberleri. Ya medya bu işe yarar arkadaşlar. Bu işe yarar. Ama burada iş biraz da bize düşüyor. Biraz da bize düşüyor. Yani bunun oluşumuna destek vermeyeceğiz o zaman. İnsanlar hani güvenlik sorunu, asayiş sorunu diye bar bağırmayacaklar. Cenk Deniz 3. sayfa okumuyorum demiş. Okumanız gerekmiyor ki. Hayatınızın içinde 3. sayfa var. İsterseniz okumayın siz. Hayat böyle. Yarın Ankara'daki toplantıya dışarıdan katılımcıları bekliyorum. Yayından sonra tekrar paylaşırım. Tam yerini bir daha söyleyeyim. Yeni gazeteciler, yeni sendikasında toplantının başlığı. Basın İş, Disk Basın İş Sendikası tarafından düzenleniyor. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu da destekliyor. Yarın saat 11'de başlayacağım ben yeni medya, yeni gazetecilik konuşmaya. Reimer Otel, Ankara Meşrutiyet Mahallesi, Selanik 2 Caddesi, numara 74'te. Katılım ücretsiz, gelebilirsiniz oraya. Ama bir form doldurmanız gerekiyor. Saat 11'de yarın. Hatta pazar günü de Çiğdem konuşacak aynı saatte. Ankara'da gazeteci olmayı anlatacak o da. Yarın oraya bekliyorum. Şimdi arkadaki şu kitabı, Orhan Türker'in Kondoskali'den Kum Kapı'ya kitabını size haftanın başında tanıttım. Ve dedim ki Sel Yayınları'ndan çıkan bu kitap önemli. Neden? Bir semti anlatmıyor sadece. 60'larda aslında 1960'lara bundan çok önce değil. 60 yıl önce gittiğiniz zaman Rumların, Ermenilerin, Türklerin bir arada çok mutluluk içinde yaşadığı bir yerken yaşananların 6-7 Eylül olayları da dahil olmak üzere yaşananların bugün sadece meyhaneler halinde insanları anlattığı bir yer. Ama burada kitabın içinde o kadar önemli tarih tanıklıkları var ki incecik bir kitap, bakın şu kadar, gerçekten yarım parmak kalınlığı, ama okurken çok böyle içini sızlayacak. Çünkü ben birkaç yeri özellikle sizinle paylaşmak istedim. Bir tanesi 6-7 Eylül olayları, Kum Kapı'da nasıl yaşandı. Kondoskali de bu arada eski adı Kondoskali. 6 Eylül 1955 akşam üzeri başlayan ve 7 Eylül 55'in ilk saatlerine kadar süren olayları o geceyi yaşamış İstanbullulardan hiçbirinin unutması mümkün değil diyor yazar. Ve orada tanıklıklara başvuruyor. 2018'de yaşamını yitiren ve Atina'da o ana kadar yaşayan, özür dilerim, 2018'de yaşamını şu anda Atina'da sürdüren Bay Risto bize şu bilgileri verdi. Biz Gedikpaşa'da oturuyorduk. O yıl havalar iyi gittiğinden henüz Heybeliada'da yazlıktaydık. O gece boş olan evimizi tahribat ve yağmadan Türk komşularımız kurtardı. Babamın manifatura dükkanında kapalı çarşıdaydı. Çarşının kapıları geceleri kapatıldığı için kimse oraya girip bir yere zarar veremedi. Kısacası biz şanslıydık ama olayları hiç zarar görmeden atlatmamıza rağmen tanıdığımız birçok kişi bizim kadar talihli değildi. Az ilerimizde oturan ve herkesin iyi tanıdığı Doktor Vizanlis'in evi tahrip ve yağma edildi. Doktor Vizanlis. Şimdi burada içeride yine ya bu insanlar, Kum Kapı'da yaşayanlar ne meslek icra ederlerdi? Bunu da sorguluyor kitap. Nasıl yaşarlardı? Tamam, insanlar birbirleriyle muhabbet ederlerdi, otururlardı, konuşurlardı ama bu insanlar ne iş yaparlar? Bu demin okuduğum bölümü, kaçıncı sayfasıydı orası? Kitapta okurken isim çok böyle aklıma takıldı. Doktor Vizandis. Nerede o? 23. sayfasındaymış. Sonra Kum Kapı'daki Rum halkının meslekleri diye bir bölüm var. Kondoskali'den Kum Kapı'ya, Orhan Türker'in Sel Yayınları'ndan çıkmış Kum Kapı kitabı bu. Kumkapı'daki Rum halkının meslekleri. Kumkapı ile Gedikpaşa'yı birbirinden ayıran Çifte Gelinler Caddesi ile Kumkapı sahili arasında kalan bölgede genellikle daha mütevazı bir yaşam süren Panaya Elpida Kilisesi cemaatine mensup Rumlar yaşardı. Semt esnafı aşağıda görüleceği çok çeşitli iş alanında faaliyet gösterirdi. Kömürcü Yorgo, tavukçu Edıroğlu, sucuk ve pastırmacı Niko Şahinoğlu, şekerci Yani, Gedikpaşa'da pastacı Elizeo, mobilyacı Fili ve Yani, kasap Meraklı Yani, kundura tamircileri Strato ve Hristo, deri atölyeleri sahipleri Velizarios, Costa Uzunidis kardeşler, Gedikpaşa'da işkembeci Eftim ve Diamandi. Böyle gidiyor. Arada bir de meslek sahiplerini anlatmış. Bu bilgileri bana aktaran Rum dostlarıma çok teşekkür ediyorum demiş kitabın yazarı Orhan Türker. Ve demiş ki, Ayakiriaki Kilisesi'nin köşesinde oturan Doktor Mimi Zagrafos, daha sonraları Balıklı Rum Hastanesi başhekimi olan Doktor Teodosios Karamuratoğlu, diş hekimi Venos Partenopoulos, Gedikpaşa'da da Doktor Vizantidis. Görüyor musunuz? Bu insanlar oranın ileri gelenleri. Yani oradaki halka hekimlik yapan insanlar. Kumkapı'da insanlar hastalandığı zaman burada bahsedilen Doktor Vizantidis o insanları iyileştiriyor. Evlerine girdi muhtemelen o insanların. Çocuklarına baktı, ateşini ölçtü. Belki aşı yaptı. Belki iğne yaptı onlara. Belki ilaç hazırladı. 6-7 Eylül olaylarında en çok zarar gören insanlar bunlar. Bu kitap bir hafıza kitabı. Sadece Kumkapı dünden bugüne nasıl geldi? Meyhaneleriyle meşhur bir semt. Sadece bu değil kardeşim. Sadece bu değil. Meyhaneleriyle meşhur bir semt değil. Aynı zamanda bu bir tarihi de anlatıyor bize. Gözümüzün içine soka soka bu nasıl bozuldu? Bugünkü yalnızlığımıza nasıl mahkum olduk? İnsanları nasıl yok ettik? Nasıl vazgeçirdik bu ülkeden? Ve biz neden vazgeçmemek zorundayız? Orhan Türker Kondoskali'den Kumkapı'ya Sel Yayınları'ndan çıktı. Geçen yılın kitabı ama ben ancak alabildim. Tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Yeni yılın ilk serbest uçuş dertleşme yayınında benimle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Biz hayata aynı yerden bakmayan insanlar her sabah burada bir araya geliyoruz. Çünkü bir derdimiz var bizim. Hepimizin bir derdi var. Kardeşim biz birbirimizden korkmuyoruz. Biz hepimiz bu ülkeyi seviyorsak, ki seviyoruz. Bu cumhuriyete bağlıysak, ki bağlıyız, o zaman bu ülke için hayallerimiz olacak bizim. İyi hayaller. Evet, birbirinden farklı olacak bunlar. Doğru. Ama aynı ülke için olduğuna göre tamamdır bizim için. Sıkıntı yok. O zaman oturup konuşacağız. Hayallerimizi aktaracağız birbirimize. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden yapabiliriz. Bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra yine yaparız. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Bu yayın sürsün. Benim de katkım olsun ama nasıl olsun? Buyurun böyle olsun. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. Bu kadar mı? Hayır. YouTube'a girin. Arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Büyüteci tıklayın. Çok özür diliyorum. Geldiğiniz yer benim kanalım. Hoş geldiniz. Abone ol tuşuna dokunur musunuz? Merak etmeyin. Sadece bir mail adresi isteyecek sizden. Yanındaki zile de dokunursanız yayınlar başlamadan haberdar olacaksınız. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi, bundan sonra da değişmeyecek. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Sanırım bir 45 dakika sürecektir. Bakalım daha hızlı olursa 10.30'a yetiştirmeye çalışırım ama zaten duyuru gelecektir. Tekrar buluşacağız. Gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yeni ayı karşılayacağız. Ayın 3'ünde pazartesi sabahı saat 9'da ve ölmez sağ kalırsam ben de burada olacağım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel bir gün. İkinci yayında görüşemeyeceklerimize şimdiden çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.